bir adım ileri.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Hayata bakış açımızı değiştirmesini umduğumuz, bizlere rehberlik edecek başarı öykülerini ele aldığımız Bir Adım İleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta farklı bir konukla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bu hafta Profesör Doktor Hayati Akyol'u konuk edeceğiz. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Bu davetinizden dolayı ayrıca ben yurt dışından döneli uzun yıllar oldu. Hatırlanılmak, oralarda neler yaptığımızın konuşulmasının bir tahliline gidilmesi. Çünkü devlet bizlere gerçekten diyor, bizlere emekler veriyor. Bizler ne yapıyoruz bunun karşılığında? Belki bunun ileride sorgulanmasına yol açacak böyle programların düzenlenmesi beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Buraya kadar geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir keyifli sohbet olacağına inanıyorum. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Sonra hangi ülkeye gittiniz? Burs'tan nasıl haberdar oldunuz? O serüveni rica edeceğim.
İsmim Hayati Akyol. Yurt dışından döndüğümden beri aşağı yukarı 95'ten beri Gazi Eğitim Fakültesi'nde görev yapıyorum. Türkçe eğitimi, öğretimi ve programı üzerine çalışıyorum. Yurt dışına da 1416 sayılı yasayla gönderildim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Başlangıçta diğer ülkeler de vardı sınav sürecinde, sınavdan sonra seçebileceğimiz. Ama o zamanki gençliğin verdiği heyecanla da Avrupa bize belki biraz daha şey geldi. Amerika ile kıyaslandığında biraz daha basit geldi herhalde. Çünkü giden gelen işçilerden falan dinliyordum Avrupa'yı. Gitmesek de öğrenmiş gibiydik ama Amerika'yı fazla duymuyorduk. Bu Amerikan rüyası lafları da konuşuluyordu. Devlet de böyle bir imkan verince ben de dedim ki öncelikle Amerika'yı tercih etmek istiyorum dedim ve Amerika'ya tercih
ettik. Ya aslında sorum bu ülkeyi özellikle mi tercih ettiniz ifadesi vardı ama siz bunların hepsini toparladınız.
Evet, çünkü işte hani teknolojide birinci sırada denilen bir ülke, birçok her şeye rağmen çünkü uzun zamandır Amerika'nın teknolojik donanımlı iki ülkeyle aynı anda tek başına savaş yürütebileceği güçte olduğu bir ülke söylemi var, söyleniliyor bu uzun zamandır da. Bu ülke tabii ki sadece bir boyutuyla böyle bir ülke, böyle güce ulaşmış bir ülke sadece bir boyutlu olmaz. Ekonomisinde, eğitiminde, bizi ilgilendiren alan eğitim. Eğitiminde güçlü ki mutlaka diğer alanlara da eğitim bana göre önderlik ediyor. Buralara ulaştı. İşte böyle bir güçlü ülkenin, böyle bir dünyada kendisini zorla veya gönüllülükle kabul ettirmiş bir ülkenin ne özellikleri var? Bir yakından tanıyalım, bir şeyler öğrenelim düşüncesiyle tercih ettim. Ve gittim. Çok da tercih ettiğime tabii ki mutlu oldum, memnun oldum.
Peki, burs sürecine geçelim, haberdar olma sürecine. Nasıl haberdar oldunuz? Kim söyledi size? Bir önderlik yapan biri var mıydı?
Arkadaşlarımız birbirimizi haberdar ettik. Şöyle ki ben iki defa girdim bu yurt dışı sınavına. Birinci de kazanamadım. Klasik, o zaman klasik sınav yapılıyordu bayağı. İlk girdiğim sınavda 5 sorudan 3'ü seçmeli diyormuş ama dalgınlıktan hiç heyecandan belki de dikkat etmedim ve 5 soruyu da yaparak çıktım. Ya kağıdımız değerlendirmeye alındı ya alınmadı bilemiyorum ama birinci şansı o şekilde kaybettik.
Yıl kaçtı hocam?
1985'ti.
1985?
Evet, 1985'ti. Çünkü işte o yıl Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Dalı'ndan mezun olmuştum. Bu sınavlar tabii duyma işi biraz da şöyle... Özal zamanında, rahmetli Özal iktidarıydı o zamanlar, biraz daha millet açılmaya, biraz daha sağa solu karıştırmaya, biraz daha sorgulamaya, fırsatları, devletin sunduğu imkanları araştırmaya yönelmişti. Biz de, ben daha önce Kırşehir Eğitim Yüksekokulu'nu bitirdim 83'te, Ankara'ya, Gazi Eğitim Fakültesi'ne dikey geçiş yaptık. Hı hı. Ve eğitim programları ve öğretim dalının ilk mezunuyum Gazi Üniversitesi'nden. İlk mezunlarıyız. Bizimle birlikte o ana bilim dalı eğitim programları ve öğretim ana bilim dalı Gazi Eğitim Fakültesi'nde açıldı. Ve arkadaş grubu olarak da sürekli birbirimizi teşvik ediyorduk. Nerede ne imkan var? Hmm. Sivil toplum örgütlerinde neler oluyor bitiyor? İşte iştirak edebildiğimiz etkinliklere iştirak ediyorduk ve fırsatlar arıyorduk. Anadolu'nun köyünden gelmiş insanlar olarak birbirimizle gönüldaşlığımız vardı. Birbirimizde
ekonomik durum sıkıntılı zaten.
Ekonomik durum sıkıntılı. Ancak birbirimizle rahatlıyoruz. Ama bundan kurtulmak için de arkadaş çevresi olarak hiç kıskanmadan, hasetliğe, fesatlığa yer vermeden birbirimizi her tür imkandan haberdar etmeye çalışıyor idik. Bu davranışlar neticesi bu sınavlardan haberdar olduk. Müracaat ettik. İşte birinci de olmadı ama ikinci de ben olmayınca öğretmenliğe gittim. Artvin Şavşat'ta öğretmenlik yapıyordum. Ve burada değildim. Müracaat zamanını bile bilmiyordum. Ama bir dönem arkadaşım benim adıma müracaatımı yaptı. İkinci sınava İstanbul Maçka'da girdik. Kısmet oldu. Yine aynı tarz, aynı usulle sınav yapılmıştı. Bu sefer çok dikkatliydim.
O zaman 3 soru seçmeliye
evet, dikkat etti. Bu sefer değildi ama yani yine klasikti. Çok dikkat ettim ve kısmette de varmış. O zaman bütün dallarda gönderilen sayısı 50 kişiydi. Ve 8'i eğitimeydi. Birinci sırada eğitimde o zaman bu sınavı kazandım. Tabii şimdi devletimiz daha fazla insanlar. Hatta Hüseyin Çelik Bey bakanken 5 yılda 5000 kişi projesi diye bir şey oluşturdular. Her yıl 1000 kişi yurt dışına gönderme çalışmalarını yaptılar. Ne kadar ne yaptılar bilemiyorum ama yani sayı gittikçe arttı. Bunları aslında önemli görüyorum.
Gidiş sürecinize gelelim hocam. Gidiş sürecinizi biraz daha anlatırsanız, ondan sonra orada neyle karşılaştığınız, devlet size hangi imkanları sağladı, zorluk yaşadınız mı, adaptasyon süreci ne kadar oldu, kaç yıl kaldınız? Bu soruları hızlı hızlı sordum çünkü süremiz çok az, 30 dakika. Gönül isterdi ki çok sohbet edelim. Yani bu sohbet belki bir saat daha fazla sürebilir ama 30 dakikaya sığdırmak zorundayız.
Şimdi bir kere devlet şöyle iyi bir karar verdi o zaman. Bu yurt dışına göndereceği insanların yabancı diline karışmadı. Yani dokunmadı oraya. Sınava yabancı dil olsun olmasın insanları aldı. Yoksa yabancı dil barajı koysaydı biz geldiğimiz ortam itibariyle bu sınavlara giremezdik. Dolayısıyla devlet burada belirli bir kitlenin o zamana kadar ben insanların varlıklarına falan düşman değilim ama varlıklı ailelerin çocukları genelde buralara ulaşabiliyor idi. Çünkü dili öğreniyorlar. Bizim öyle bir fırsatımız olmadı. Olmuyordu da yetiştiğimiz ortam itibariyle. Devlete onun için müteşekkirim. Devlet bu, ben yatılı okullarda falan okudum. Devletten çok faydalandım her zaman hayatım boyunca. Hep devletime müteşekkirim zaten. Dolayısıyla devlet bu fırsatı bize tanıdı. Sınav, dil barajı falan olmadığı için biz bu sınavlara rahatlıkla girebildik. Bu sınavları geçtikten sonra dili olanları devlet doğrudan gönderdi. Dili olmayanlara burada ODTÜ'de mesela 6 ay dil kursu, yoğunlaştırılmış dil kursu verdi. 6 ay burada, 6 ay yurt dışında imkan tanıdı devlet bizlere. Benim İngilizcem yoktu. Zaten orta öğretimde yabancı dilim Almancaydı. Burada sıfırdan başladık. ODTÜ'de 6 ay dil kursuna gittim. Sonra yurt dışına gidince aşağı yukarı 8 aya kadar bir süre daha orada tanındı. Ve bu süreçler hem o yurt dışındaki yabancı dil kursu süreci o ülkeye uyum sağlamanızda, intibak etmenizde çok önemli bir dönemi karşılıyor. Hem dili öğrenmeye çalıştık, geliştirmeye çalıştık. Özellikle pratik açısından dil gelişimini sağlamaya çalıştık. Hem de kendimize kabul aramaya, üniversitelerden kabul aramaya çalıştık.
Peki hangi üniversitelere başvuru yaptınız?
Devlete yine devletimiz orada bir kısıtlama getirmiyor. Çünkü Amerika'da o zamanlar 2000'in üzerinde eğitim kurumu vardı. Üniversite ve düzey eğitim kurumu. İstediğinize başvurabilirsiniz. Bunların ücretleri farklılıklar gösteriyordu. Yani şu anda ücretler neydi tam olarak hatırlamıyorum ama örnek olarak şimdi söylüyorum, 5.000 ile diyelim $30.000. Ama nereye giderseniz gidin, devletimiz sağ olsun, Chicago'ya da gidin, Harvard'a da gidin, MIT'ye de gidin, devlet buraya gidemezsiniz, ücretiniz çok fazla demedi. Dolayısıyla biz burada istediğimiz üniversiteye, ben de eğitimde, tabii ki biz eğitim alanında çalıştığımız için eğitimde önde olan üniversitelere seçmeye, tercih etmeye çalıştık. Ki nihayetinde ben de Pittsburgh Üniversitesi'nde çalıştım doktorama ve yüksek lisansıma. Aşağı yukarı ilk yüzün içerisindeydi o zaman Amerika'daki üniversiteler içerisinde. İyi bir derecesi vardı üniversitenin. Bu yönüyle de devlet güzel iş yapıyor.
Peki oraya gittiğinizde neyle karşılaştınız hocam? Yabancılık çektiniz mi? Bir önceki sorum da buydu. Sorular hızlı hızlı olunca aradan bir tanesi kaynadı. Onu rica ediyorum sizden. Tabii unutamadığınız bir anı varsa onu da hemen arkasına eklerseniz çok memnun olurum.
Oraya gidince tabii ki önce bir kültür şokuyla karşılaşıyorsunuz. Çünkü farklı insanlar, farklı alışkanlıklar, farklı davranışlar, yani giyim tarzı, insan olma tarzı size benzese de ama alışkanlıklar ve kültürler benzemiyor. Gerçekten
yemekleri de farklı tabii.
Kesinlikle bir mutfak acemiliğiniz oluyor. Kendiniz yaparsanız sıkıntı olmuyor ama o ülkenin yemeklerine falan alışmanız, bir ilişkilere alışmanız, dilde de hala biraz, iletişimde de biraz sorunlarınız varsa bunlar da biraz size stres verebiliyor. Bunlar biraz tadınızı kaçırabiliyor ama idealist olmanız gerekiyor. Asıl meselenin bu taraflarına değinmek istiyorum. Benim için oraya böyle bu imkansızlıklarla giden bir insan olarak ya ölmek vardı ya başarmak vardı. Benim temel şeyim buydu orada. Yani mutlaka başarılı olacağım, dönmek yok. İki yönden bizde hep söylerler işte dost düşman lafı. Nedir bilemem ama dosta düşmana rezil olmamak. Bu laf aileden bize nakşedilen bir laf. Onun için çalıştık ve çok şükür başarılı olduk. Tabii ki orada o ülkede her şey güllük gülistanlık olmuyor. Ülkenizin düşmanları, milletinizin düşmanları, inancınızın düşmanları da oralarda yer alıyor. Gerek o ülkenin insanı olabiliyor, gerek farklı insanlar olabiliyor. Bir defasında Türk Derneği'nin toplantısına gidiyorduk. Yolda bir yanlış yere dönüş yaptık. Tekrar bir özel ailenin özel mülküne, daha doğrusu evinin önünde bir boşluk var, park alanı. Oraya girip oradan bir dönüş yaparak tekrar yol değiştirecektik. O arada hemen aile mi şikayet etti, polis mi fark etti bilemiyorum ama polis geldi. Siz işte yanlış girdiniz, yanlış dönüyorsunuz falan diye bize biraz sorular sordu. İşte dedik biz işimiz vardı, bir toplantımız vardı. Onun için işte biz tamam yanlışlık yaptık ama kasıtlı bir şey yok falan dedik. Peki dedi, o zaman size ceza yazmayacağım şimdi, şuradan dönün gidin falan dedi. Ama tam giderken kimsiniz, nerelisiniz siz? Biz dedik Türk'üz, Türkiye'deniz. Vay dedi, siz dedi bilseydim dedi sizin Türk olduğunuzu, Türkiye'den olduğunuzu. Ben dedi Ermeniyim, bize şunu yaptınız, bunu yaptınız, size çok büyük cezalar yazardım. Bir polis memuru söylüyor bunu orada. Tabii ki biz biraz şaşırdık öyle bir yerde. Çünkü pek olmaz orada. Daha yani size olan fesatlıklarını, hasetliklerini daha profesyonel gösterirler. Böyle acemice gösterilmezdi pek. Yani bu Ermeni bir polis memuru bize böyle bir harekette bulundu. Tabii biz de onun yaka numarasını falan aldık. Siz dedik böyle davranamazsın, sizi şikayet edeceğiz falan diye bir şeyler yaptık o dönem. Ama bir polis memurunun böyle demesi beni çok şaşırttı, üzdü. Nereye giderseniz gidin, ülkeniz adına her zaman birileri bir şeyler söyleyecek, hazırlıklı olun mesajını aldım ben oradan.
Evet. Peki, devletin orada sizin yanınızda her daim olmasını az önce söylediğiniz, bunları biraz sıralasanız acaba gidecek olan öğrencilerimize yol göstermesi açısından. Neler söylemek istersiniz? Orada devlet bütün imkanlarıyla, devlet bütün varlığını orada hissettiriyor tabii. Şu dönemde daha da fazla hissettiriyor. Şimdi daha da güçlüyüz. Daha da dış politikamız çok iyi. Bu süreçte acaba devlet hangi imkanlarla yardımcı oldu size?
Şimdi devletimizin tabii ki elinden gelen imkanları ortaya koyması çok önemli bir husus. Ama devletimizin tabii ki ben birey olarak devlete nasihat verecek konumda değilim. Ama acizane bazı düşüncelerimi, tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Birincisi devlet burada taraflı davranmalı. Devlet vatandaşına tarafsız olabilir falan her konuda değil bana göre. Devlet bu yurt dışına gönderdiği insanları özel olarak seçmeli. Yani buradan gidince kendisine düşman olan insanların orada kendi parasıyla tahsil yapmasına devlet ortak olmamalı. Devlet buna dikkat etmeli. Şimdi bununla ilgili çok spesifik örneklerim var ama burada vermek istemiyorum. Evet. Tabii ki ama üstü kapalı olarak söylüyorum. Yani bunu hani sen biliyorsun da devlet mi bilmiyor diye biliyorsa gereğini yapsın diyorum. Çünkü görünenlere bakarak. Şimdi bu bir. Devlet kendini düşünerek bu kadar masrafı ediyor. Çünkü bizim masraflarımız bu milletin vergisinden, bu milletin sırtından geliyor. Dolayısıyla biz bu milletin parasını yiyerek bu millete ihanet edemeyiz. Birincisi bu. Devlet buna dikkat etmeli. İkincisi, devlet buraya gönderirken insanları bir beklentiyle, bir planla göndermeli mutlaka.
Şimdi aslında bakın, öyle olmuyor mu hocam? Bir planla, bir beklentiyle gitmiyor mu? Görmüyoruz. Yani gelin burada gidin, devletin, milletin imkanlarıyla orada okuyun, başarılı olun, sonra gelin buraya devletinize, milletinize hizmet edin demiyor mu? Asıl amaç bu değil mi?
Bu lafı söylenir. Bu laf genel bir laf. Ama ne hizmet ettik, ne getirdik, ne götürdük, bunu hiç sorgulayan, bunun raporunu isteyen, bunun performansa dönüştüğünü takip eden bir şey yok burada. Onu söylüyorum. Tamam, devlet bize gelin, memleketiniz hizmet edin. Ne kim ne hizmet yaptı? Ne oldu? Bunun bir ölçüsü, bir göstergesi yok. Onun için bakın, size Amerika'ya uçak mühendisi olarak gönderirler. Hı hı. Ama Amerika size hiçbir zaman bir uçağı tam olarak çalıştırmaz. Biriniz kuyruk çalışırsınız, biriniz kokpit çalışırsınız, biriniz kanat çalışırsınız falan filan. Böyle çalıştırır. O zaman devlet buradan bu ekibi
toparlasın.
Daha tahsil yaptırmadan devlet bu ekibi toparlayıp gelince bunu yapacaksınız. Sizden bunu bekliyoruz. Devletten ne istiyorsanız arkanızda. Bunlar devletin işleri tabii ki. Ve bunu bakın.
Lise çağından itibaren mi acaba böyle bir şey yapmalı?
Lise çağından beri kontrol edebilir. Bir kere yani milli sorumluluklarına, milli bilincine ihanet etmeyecek vatandaşları seçmeli. Bir. İkincisi de tamam, insan böyle olabilir ama yeteneklere uygun olmayabilir. Buna da saygı duyarım. Adamın milli hassasiyetleri var diye yeteneksizse, kardeşim kusura bakma, sen yeteneğinle. Buralar özel alanlar, buralar özel yerler. O zaman yeteneklileri seçip o yeteneklilerden de o karşılığın beklenilmesi lazım. Ben Türkiye'ye geldim mesela. Devlet bana, devlet adına sen gittin geldin, buradan ne getirdin Türkiye'ye, hiçbir zaman böyle bir soru sormadı. Ama Allah kısmet etti, ben 2004 programında program değişikliği oldu. Gerçekten Türkiye'de radikal bir program değişikliği çalışması yapıldı. Ben de Türkçe öğretimi programı, çalıştığım alanla ilgili programın değiştirme komisyonunda görev yaptım. Bir takım şeyler getirdim. Bunu yaptım diye düşünüyorum kendime. Ama bunların daha kontrollü olması gerekir. Ne getirdiğiniz önemli. Yani Ziya Gökalp'ın bir ayrımı var, medeniyet ve harç diye. Hı hı. Medeniyeti getirebiliriz, belki yöntemi getirebiliriz ama içerik getirmek tehlikeli. İçeriye bakmak lazım. Buradan işte iyi seçmezseniz vatandaşınızı, gidiyor oradan içerik getiriyor. Yani kültürüne uymayacak, hassasiyetlerinle çelişecek içerikleri buraya aktarıyor. Devlet bu gibi konulara biraz eğilmek durumunda diye, eğilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunları çok önemsiyorum. Yani inşallah bundan sonraki, çünkü biz hiçbir zaman bugüne kadar dinlenmedik ya. Devlet sizi götürdü, size bu kadar masraf etti. Gelin bakalım siz ne yaptınız, bu ülkeye ne kazandırdınız diye bize sorulmadı yani.
Ben sorulması taraftarıyım. Aslında güzel bir soru hocam. Sorulması taraftarıyız. Evet. Katılıyorum. Sonuna kadar söylediklerinizin tamamına katılıyorum. Harfiyen olması gereken de bu. Belki oluyordur diye düşünüyorum ama bana sorulmadı dediğiniz için o belki'yi de kaldırdım şimdi. Bir şey de diyemedim. bundan sonraki süreçte olur diye ümit ediyoruz. Peki bir başka soruma geçmek istiyorum. Yani dedim ya keyifli bir sohbet oluyor. Çok güzel bir sohbet oluyor. Çünkü o kadar çok hazırladığım soru var ki size sormak istediğim. Bu 30 dakikaya sığdırmak istiyorum. Hocam şimdi Amerika'ya gittiniz. Bu ülkeyi özel olarak seçtiniz. Oradan gelmemeyi düşündünüz mü?
Şöyle hiçbir zaman düşünmedim gelmeme konusunu. Yani orada kalayım konusunu düşünmedim. Belki şundan dolayı benim... Evliydim, iki tane çocuğum vardı. Eşim, ev hanımı, çocuklarım var, ailem var. Burada memlekete bir bağlantım var. Çünkü şöyle, ben şuna inandım. Evet, bazı imkanlar olabilir falan ama biraz insani boyutlara bakarsanız ayrıştığınız noktalar var. Bir kere şu var, Amerika bir kere yarınki düşüncenizi bugünden almadan size ekmek vermez Amerika.
Hocam lütfen bir daha söyler misiniz? Çok güzel.
Amerika yarınki düşüncenizi bugün sizden almadan size ekmek vermez. Her şeyi planlayarak çalışırlar. Mesela bir mühendisi alıyor. Mühendisin yıllık firmaya kazandırdığını hesap eder. 100 lira kazandırıyorsa ona 50 lira 60 lira öder. Ama bu 80 liraya düştüğünde ona o parayı ödemez. Daha aşağı çeker. O zaman da çalıştırmaz onu. Dolayısıyla işte bizim oralardan alacaklarımız şeyler bunlar. Biz insanlarımızı habire tembelliğe itiyoruz. Çalışacak, çalışmak zorundayız. Biz gelişmek durumunda olan ülkeyiz. Biz gece gündüz çalışmak zorundayız. Dolayısıyla oralardan bu örnekleri almak durumundayız. Bir de tabii ki bu vicdan meseleleri hala ülkemizde gittikçe azalsa da insanların birbirine merhameti, birbirine el vermesi, işte bir deprem olayı oldu, bir sürü kötünün yanında iyileri de görüyoruz, işte bazı felaketler yaşadık. Hala ülkemizde ölmüş değil ama tedbirler alınmazsa hızlı bir şekilde öldürülmeye doğru gidiyor, gidiliyor. Özellikle de eğitim vasıtasıyla bu yapılıyor. Bunu açıkça buradan söylemek istiyorum. Eğitim eliyle bu yaptırılıyor bu ülkede.
Yani bizdeki yardımlaşma duygusu, aile duygusu, birlik, beraberlik bunun altına dinamit koyuluyor. Oradan mı bahsediyorsunuz acaba?
Kesinlikle, kesinlikle. Bunu şimdi eğitimdeki yaptığınız çalışmalar, çünkü eğitimin sağa solu yoktur, siyaseti yoktur, olmaması lazım. Vardır ama ülkeye hizmet siyasetidir o. Anlatabiliyor muyum? Yani burada o çocuklarımıza kazandıracağınız davranışlar, o çocuklarımıza vereceğiniz mesajlar, bu eğitimde, özellikle temel eğitimde, bir ülkenin eğitimini kurtaracaksanız temel eğitimi iyi pekiştirmeniz lazım. Çünkü temel eğitimimiz dediğimiz bugün 8-9 yıl çocuğun, yani 10-15 yaş, 15 yaşına kadar ki aşağı yukarı dönem. Bu dönemde siz çocuğunuza çok kuvvetli bir karakter özellikleri kazandırdıysanız, bazı hasletleri kazandırdıysanız bundan sonra korkmayınız. O ergenlik döneminde her ülkede sarsıntılar var. Ama altını doldurursanız o ergenlik sarsıntısı en az zararla atlatılacak bir dönemdir. Ben az kalmadım. 7 yıl 8 ay kaldım Amerika'da. Devletim bunun 7 yılında bana burs ödedi. 14 küsur yıl mecburi hizmetim vardı. Burada çok şükür ödedim onu, geldim devletime. Ama ora bize öyle veya böyle bazı eleştirilerime rağmen çok şey kazandırdı. Çalışma alışkanlığı, zaten bir çalışma alışkanlığım vardı ama düzgün çalışma alışkanlığı, araştırma ruhu, iyi kötüyü daha iyi ayırt edebilme gibi birçok konuda, hani bilimseli takip edebilme konularında çok şey, bilgiyi toparlama konularında çok beceriler kazandırdı bu eğitim. Oradaki eğitim bana. Onun için burada biz bunları neden yapamayalım sorusu bende her zaman oluştu. Çok rahatlıkla yaparız. Bizim insanımız güzel insan ama eğitimi zayıf. Biz eğitimimizle insanımızı bozuyoruz.
Ailelere özellikle neler söylemek istersiniz? Bir iki cümleyle alalım. Sonra dönüş programınızı anlatmanızı rica edelim. Birlikte programa veda edelim sonrasında.
Ben öncelikle ailelerin çocuklarını ahlaken iyi yetiştirmelerini öneriyorum. Benim ahlakım ötekinin ahlakı demiyorum. Ahlakın da zaten evrensel kuralları da var. Doğruluk, iyilik gibi, kimsenin malını almama, çalmama kimsenin bilimine hasetlik, fesatlık etmeme vesaire vesaire, bunlar çoğaltılabilir. Öncelikle çocuklara bunları, bu duyguları aşılamaları, ardından çocuklarına sorumluluk demeliyiz çocuklarımıza. Yükleyemiyoruz. Neden? Çünkü çocuklarımızı kendi kendimize çok kırılgan şekle sokuyoruz. Aile olarak ben yaşamadım, ben yapamadım, çocuğum yaşasın, çocuğum yapsın diye çocuklarımızı artık hiçbir şeyin emeğini verdirtmeden yedirmesini yaptırıyoruz. Her şeyi kolay ulaşılabilir hale getirtiyoruz. En büyük zararı çocuklarımıza burada yapıyoruz.
Hocam, dönüş süreciniz nasıl oldu? Oradan biraz bahseder misiniz? Sonrasında öğrencilerimize tavsiyelerinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Neler tavsiye edersiniz? Buradan giden öğrencilerimize, gidecek olan öğrencilerimize, sınava girecek olanlarla. Sonrasında toparlayalım, birlikte programa veda edelim.
Teşekkür ederim. Dönüşte ben ülkeye geldiğimde uyumsuzluk yaşadım. Ama bu uyumsuzluk insanlarla birlikte olma, kendi daha önceki ülkeyle ilgili kültürel alışkanlıklarımı devam ettirme falan konusunda değildi. Bulunduğum fakültede yapılan işler konusundaydı. Ama ben mücadele ettim bu şeylerle ve sonuçta kendimi kabul ettirdiğimi düşünüyorum. Dönüşle ilgili mesele böyle. Ama buradan gidecek arkadaşlara özellikle şunları söylemek istiyorum. Devlet bu imkanları madem veriyor, onların çok iyi değerlendirmelerini, bizden belki daha iyi değerlendirmelerini istiyorum. Aha. Çünkü biz giderken bizlere orada şunları yapın, bunları yapın diye tamamen kendi kendimize orada birçok şey el yordamıyla bulmaya, öğrenmeye çalıştık. Ama artık ortamımız öyle değil. Oradan memnun kalmaları, bulundukları üniversiteye, çalıştıkları hocaya, fakültenin durumuna göre, imkanlarına göre değişebilecektir. Bunlar önemli değil. Ama her şeye rağmen arkadaşların çok çalışması lazım. Amerika'da şöyle bir adet vardır. İstemezseniz vermezler. Hani Amerikalılar size durup dururken gel sana şunu öğreteyim, şunu yaptırayım, şunu kazandırayım asla demezler. Onun için soracaksınız. Sürekli onlara bundan da hoşlanırlar. Soracaksınız. Araştırma yapacaksınız. Araştırmayla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi onlara belirteceksiniz. Ve sürekli istişare halinde onlardan almaya, koparmaya çalışacaksınız. Yoksa suya sabuna dokunmadan bir şeyler çalışıp gelebilir misiniz Amerika'dan? O da olabilir. Veya diğer yurt dışı çalışmalardan. Bunları da rahatlıkla söyleyeyim. Ama ben başka ülkeleri bilmediğim için Amerika için söylüyorum. İsteyeceksiniz. İstemezseniz onlar sizin dertlerinizle hemhal olmaz. Olmuyorlar.
Hocam çok teşekkür ederim. Ben ağzınıza teşekkür sağlık, ediyorum. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi. Bizlerin konuğu oldu. Devletin burs imkanlarından yurt dışına giden ilk öğrencilerinden, hemen hemen ilk öğrencilerinden bir tanesi olduğunu ifade etti. Ve çok güzel bir hikayesi vardı. Onu da bizlerle paylaştı. Bir sonraki bölümümüzde yeni bir hayat ve yeni bir isimle daha buluşmak üzere. Programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya yeni bir konukla daha karşınızda olmak ümidiyle, hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.